Ayrım 19.
Arapoğlu'nun evi. Bir bölümü İçimiz Isınsın Biraz adlı kitabımdaki Joseph'in öyküsünde kullanılmıştır. Çocukken okuduğum bir roman vardı. Bu yaşıma kadar beni etkileyen, arada bir güzel düşler kurduran bir roman, Gizli Bahçe. Romanın konusunu pek hatırlamıyorum bile ama gizlenen bahçe kısmı, düşlerimde günden güne zenginleşen bitki çeşitleriyle sürüp geldi bugüne dek. En sıkıntılı anlarımda gözlerimi kapatarak kaçıp sığındığım gizli bir cennet gibi. Her zaman güzel bir bahçem olsun istedim ama artık bu arzumun asla gerçekleşmeyeceğini ve o bahçenin gizlice içine girip saklandığım bir düş olarak kalacağını biliyorum. Gerçekleşseydi eğer, kesinlikle asosyal bir insan olurdum ben ve ömrümü o bahçede tüketirdim. Gözden uzak, tek başıma. Belki de iyi ilişkiler kurmak, üretken olmak, yaratıcılığı yararlı hale getirebilmek için insanlara karışmak gerekiyor da ondan gerçekleşmedi bu düşüm. O evi görmeye gittiğimiz gün yaşadığım coşku ve heyecan, benim hayatım boyunca yaptığım o tekrar tekrar canlandırılan unutulmaz duygu anlarımdan biridir. Çok eski bir evdi, hiçbir özelliği olmayan, son derece konforsuz, neredeyse sevimsiz. Sahibi Karamanlı bir Rum'du, Arapoğlu. İlk adını hatırlamıyorum. Tek başına yaşayan cimri mi cimri, huysuz bir ihtiyardı. Pek geçimsizdi ama annemi ve beni çok severdi. Ben de onu severdim. Çünkü bütün kaknemliğine rağmen hayvanlarla arası iyiydi. Sık sık bahçedeki kedileri beslerdik birlikte. Bize kendi elleriyle pişirdiği kara lahana dolmasından getirirdi bazen. Pek de güzel pişirirdi doğrusu, hafif acılı. Nur içinde yatsın, çoktan rahmetli oldu. Evin daha o zaman 100 küsür yıllık olduğu söylenirdi. Milyonlarca kez önünden geçtiğim halde hiç ilgimi çekmeyen, kallavi ama dümdüz, yavan bir binaydı. Fırının ve eski eczanenin bulunduğu sokağın sahille birleşen köşesinde kurulmuş bir ev. Yanı sıra sokağın neredeyse yarısına kadar uzayan, yüksek mi yüksek, ne idüğü belirsiz bir duvar. Eskiden yalıymış. Belki o zaman biraz bir şeye benziyordu, bilemem. Ama o haliyle hiçbir şeye benzemiyordu. Benim de o en bir taze genç kız zamanımda asla beğenemeyeceğim türde bir evdi yani. Kalın duvarlar, yüksek tavanlar, her yer taş, soğuk mu soğuk. Havanın sıcak olduğunu anlamak için sokağa çıkardık orada yaşarken. Bütün bu detaylı tarif benim ne kadar beğenmediğimi vurgulamak içindi. Bizimkiler beğendilerdi tabii. Hem de görür görmez. Deniz kıyısında, iskeleye yakın, odaları kocaman, daha ne olsun? Bana bir şey soran mı olurdu zaten? Eskiden orası muhteşem bir konakken, bizim tuttuğumuz kat hizmetçi dairesiydi herhalde. Çünkü üst katlarda koca koca banyolar olduğu halde, en alttaki iki dairenin banyosu ve çamaşır yıkama yeri, kazanlı kurnalı hamam, kocaman mermer tekneli çamaşırlık olarak bahçede ayrı bir yerdeydi. Onları görmek için bahçeye çıktık. Şimdi bu bir film olsaydı, işte tam burada müzik başlardı. Burası işte orasıydı. O kitaptaki, hayallerimdeki, düşlerimdeki gizli bahçe. Gerçek olamayacak kadar güzeldi. Yüksek duvarlarla çevrili olduğundan, insan gözünden uzak, gizli mi gizli bir gizli bahçe. Herhalde Tanrı, boş zamanlarında hobi olsun diye Pan'ın flütü eşliğinde burada bahçıvanlık yapıyordu. Ben bu bahçede yıllarca büyük mutluluklar yaşadım. Birçok hayvan dostumu burada tanıdım. Charlie, Meme Hatun, Noktacık, Pifle Paf, birçok isimsiz kedi, kuş, kelebek ve böcek ve Joseph'in. Bu bahçede içindeki tüm canlılarla birlikte tarihe karıştığından, şimdi rahmetle andıklarım arasında olmalı. Ben de onu Joseph'inle birlikte anmaya karar verdim. Joseph'ini de anlatacağım ama bahçem daha bitmedi. Mutfaktan bahçeye adım atar atmaz, soldaki yaseminlerin kokusuyla ilk sarhoşluk başlar. Yabani sarı yaseminler edepsizce ve fütursuzca fışkırarak kendiliklerinden özenle dikilmiş beyaz yaseminlere karışmışlar. Hep birlikte buram buram tütüyorlar. Hangi kokunun kimden geldiği belli değil. Sağlı sollu güllerin, papatyaların, fulyaların özgürce portakal ve mandalina ağaççıklarının arasında yayıldıkları bir çift tarh. Kokuları artık anlatmayacağım. Ortada üzerini sarı beyaz pembe sarmaşık güllerinin kapladığı kemerli taş bir yol. Yolun sonunda aralarından mavi unutma beni çiçeklerinin fışkırdığı, yıpranmış mermer merdivenlerle çıkılan yüksek bir çardak. Etrafı teras gibi ferforje parmaklıklarla çevrili. Üstünde de bir sanat eseri niteliğinde işlemeli, oymalı ferforje bir kubbe. Kubbeye mor salkımlar dolanmış. Mor salkım, incecik bir filizken sarıldığı demirleri yıllar geçtikçe kalınlaşıp ağaçlaşarak eğmiş bükmüş. Yukarıdan öbek öbek sarkan ve sıkça dökülen çiçekleri, çardağı tavanından minik mor avizecikler sarkan zemini mor halıyla kaplı bir oda haline getirmiş. Altı sarnıç olmalı ki tam ortada bir kuyu ağzı var. Beyaz masif mermerden oyulmuş, üzerinde dövme bakırdan bombeli bir kapağı olan bir kuyu ağzı. Bir sanat harikası, bir şaheser, sök yerinden götür koy bir müzeye, öyle bir şey işte. Çardağın arkasında ise minik bir orman görünümündeki, aralarına çamların, mimozaların ve defnelerin de karıştığı Tanrı'nın meyve bahçesi var. Elma, armut, ayva, nar, kayısı, kiraz, vişne, dut ve yüksek yüksek çamlara sarılarak göklere yükselmiş asmalar. Çam ağaçlarının tepelerinden sarkan irili ufaklı, siyahlı yeşilli üzüm salkımlarını canlandırabiliyor musunuz gözünüzde? Küçükken bahçelerden erik çalmaya bayılırdım. Bu bahçede ise erikleri torba torba komşulara dağıtırdık. Yeşili, sarısı, mürdümü, maltası, siyahı, kırmızısı, her türlüsü. Yok yoktu o bahçede. Bademle kızılcığı unutmuşum galiba. Ha bir de iğde. Ah ne güzel ağaçtı o. Bir de ceviz tabii ve de incir, kavak inciri. Daha sonra bir komşumuz salatalık, domates, turp, roka, tere ve bir dolu da sebze dikmişti oraya buraya. Nasıl verimli bir topraktı o. Yediğimiz meyvenin çekirdeğini atsak, ertesi yıl ağacı çıkardı. En çok da erik yendiğinden, orada burada birer metre yüksekliğinde, meyvelerin ağırlığından yerlere sarkan erik ağaçları oluşurdu durmadan. Bu güzelim gizli bahçede, Pan'ın düşsel flütünü dinleyerek geçirdiğim mutlu yıllardan birinde tanımıştım Joseph'ini. O yaz, en üst katı kiralayan komşular Yunanistan'dan gelmişlerdi bir yazlığına. Çocukları gizlice valizlerine saklayarak getirmişlerdi onu. Nasıl becermişler bilmem ama sağ salim getirebilmişler. İki avuç büyüklüğünde üzgün üzgün gülümseyen komik suratlı bir kaplumbağa. Adı Joseph'in. Onu bahçeye salıverdiler. Şaşırıverdi önce. Toz top olup kapandı bir süre. Sonra etraftan gelen cezbedici kokulara karşı koyamamış olmalı ki ağır ağır çıktı kabuğundan. Bence hayvan o sıkışık valizden sonra böyle bir bahçede bulunca kendini öldüm de cennete geldim sanmıştır. Yaz boyunca çocuklarla Joseph'in oynaşmalarını izledim çardağımdan keyifle. İnsanlarla sıkı fıkı olan hayvanlara insanca alışkanlıklar bulaştığı bilinir. Kovalamaca ve saklambaç oynarlardı çocuklar ve kaplumbağa. Çocuklar saklanınca bahçenin ortasında durup boynunu ileriye uzatır, dikkatle dinlerdi Joseph'in. En küçük bir hışırtı hemen ele verirdi onları. Saklanma sırası ona geldiğinde de, bunu nasıl anlardı bilmem, kaplumbağa gibi kabuğuna çekilmez, insan gibi gider bir ağacın arkasına saklanırdı. Yakalanınca da hırsından bahçenin bir ucuna kadar kovalardı kahkahalar atan çocukları. Hiç de kaplumbağa gibi ağır kanlı değil, inanılmaz bir süratle pıtır pıtır koşardı üstelik. Bu neşe dolu kaplumbağalı günler çabuk bitti çocuklar için. Yunanistan'a dönüş günleri geldi çattı. Büyük kabus. Çünkü aile resmi veya gayri resmi hiçbir şekilde geri götüremiyordu Josephine'i. Hop diye gizlice gelen hayvan hop diye resmen gidemedi. Kedi köpek gibi künyeli raporlu hayvanlar bile yurt dışına kolayca çıkarılamazken, kaplumbağa gibi vasıfsız kişiliksiz yaratıklara mı izin verilecek? İstediği kadar Josephine olsun. Ağlama, zırlama ve bilumum sinir krizinden sonra çocuklar Josephine'in bu tanrısal bahçede ev ortamından daha mutlu olacağına ikna olarak onu bana emanet edip gittiler. Kaldık Josephine'le baş başa. Daha önce hiç kaplumbağam olmamıştı. Nasıl davranacağımı bilmiyordum ama en azından besleme derdi yok. Çünkü bahçe bereketli, çeşit bol, açlık endişesi yok. Çocuklar gittikten sonra Josephine bir süre küstü. Ortalıktan kayboldu. Sonunda bir gün onu üst kata çıkan merdivenlerin alt basamağında boynunu uzatmış yukarıyı gözlerken buldum. Yanına yaklaştığımda kaçmadı ama başını içeri çekti. Bu durum birkaç gün sürdü. Ben arada sırada bahçedeki zengin menüye ilaveten havuç, kabak, marul, meyve vesaire gibi yiyeceklerle onu tavlamaya çalıştıysam da genelde onu kendi haline bırakıp bekledim. Bir şekilde beni kendi kabul etmeliydi. Hayvanlar aslında ne kadar da uğraşsanız sizinle iletişim kurma kararını kendileri veriyorlar. Bunun için önce size güven duymaları gerekiyor ve bu da zaman alıyor. Josephine'in bu kararı vermesi 15 gün sürdü. Nihayet bir gün ben bahçede yere çömelmiş bir kedi yavrusunu beslerken arkamdan yaklaşıp eteğimi çekiştirerek beni kabul ettiğini bildirdi. Ondan sonra da aramızdan su sızmadı. Birlikte saklambaç ve koşmaca oynadık. Aynı havucu kemirdik. Onu masanın üstüne koyar, bir ucundan ısırdığım havucu ağzımda tutarak öbür ucunu da ona uzatırdım. Başlardık karşılıklı kemirmeye. Nasıl telaş ederdi, nasıl havucu bana kaptırmasın diye. Tam ortaya gelindiğinde son lokmayı ağzımdan çeker alır, fırt diye kafasını kabuğuna sokarak sessizce yer bitirirdi. Sonra hiçbir şey olmamış gibi boynunu uzatıp masum masum gülümserdi. Hiç dikkat ettiniz mi? Kaplumbağaların yüzünde hep hüzünlü bir gülümseme vardır. Josephine de genelde hüzünlü gülümserdi ama neşelendiği zamanları ben anlardım. Gözlerinde garip bir pırıltı olurdu. Onu kucağıma alıp okşamama izin verirdi. Kaplumbağanın okşanacak neresi var diye düşünebilirsiniz. Herhalde kabuğu değil tabii. Başı, boynu ve çenesinin altı. Özellikle çenesinin altını okşamama bayılırdı. Boynunu iyice uzatıp gözlerini kapatır ve kik diye bir ses çıkarırdı. Çok dost canlısıydı Josephine. İnsanlarla birlikte olmayı, onlarla şakalaşıp oynaşmayı severdi. Eve gelen misafirlere Josephine'i göstermek en büyük keyfimdi. Biz bahçeye çıkar çıkmaz nereden görür, nereden hissederdi bilinmez. Pıtır pıtır koştura koştura neşeyle gelirdi bize doğru. Gözlerine inanamazdı görenler. Nasıl koşuyor bu böyle diye. 4 yaz sürdü dostluğumuz. Kışın biz İstanbul'a inince kendini toprağa gömer, havalar ısınınca beliriverirdi bir toprak yığınının ortasında. Sırtına kırmızı oje ile kocaman bir çarpı işareti koymuştum kaybolmasın diye ya da başka kaplumbağalarla karışmasın diye. Kaplumbağalarda belirgin bir farklılık bulmak pek mümkün değildir çünkü. Oysa o sıralar hiç aklıma gelmemişti ki Josephine yanına yaklaştığında kabuğuna çekileceğine boynunu uzatıp gülümseyen tek kaplumbağaydı. Diğerleriyle nasıl karıştırılabilirdi? Ama sırtındaki işaret bile kaybolmasına engel olamadı. 4. dostluk yılımızı henüz devirmiştik ki bir gün Josephine yok oldu. Bahçe kazan ben kepçe günlerce aradım. Her köşeyi didik didik ettim. Bekledim, orayı burayı kazdım. Yok, hiçbir yerde yok. Bahçeden çıkmış olmalı. Pek ender açılan arka kapıyı genelde kollardım ama gözümden kaçmış demek ki. Çok üzüldüm, çok dertlendim. Ne yapar, ne eder, nasıl yaşar? Bunca yıl her şeyi kolayca buldu, karnı doydu, korundu. Sonra birden tek başına kala kaldı. Aradan bir hafta geçmişti sanırım. Bir gün sahildeki kahvenin önünden geçerken arabacıların konuşması çalındı kulağıma. "Yahu, Paradisos'ta bir kaplumbağa gördüm. Tıngır mıngır yürüyordu yolun ortasında. Sırtında da kırmızı bir işaret vardı," diyordu Veli dayı. Hemen atıldım. "Aman Veli dayı, ne yapıyordu?" "Ne yapacak kızım, geziniyordu zar." "Sen ne yaptın?" "Arabadan indim, aldım, yolun kenarına koydum." "Hangi kenarına?" "O kadar biliyoruz herhalde. Orman kenarına tabii." "Canım Veli dayım, nur içinde yat. Ne iyi adamdın sen." "Ah be Veli dayı, o kaplumbağa benimdi. Kaç senedir bahçedeydi, kaçıvermiş. Bir haftadır arıyorum. Keşke benim olduğunu bilseydin, getirirdin," dedim.
"Getirmezdim kızım," dedi. "Getirmezdim."
"Sen ona gözün gibi baktın herhal, bilirim. Her şeylerini verdiydin belkim. Ama eş de verebildi miydin?"
"Ben bunu hiç düşünmemiştim."
"Öyle ya, eninde sonunda o da bir eş isteyecekti. Birçok hayvanın eşleşme ihtiyacı bir şekilde anlaşılıyor da, kaplumbağanınki nasıl anlaşılsın?"
"Sen hiç merak etme evlat," diye böldü Veli dayı şaşkınlığımı. "Senin mahsın bir haftada kazasız belasız ta Paradisos'a vardıysa gerisini de becerir elbet, merak etme sen. Kapağı bir ormana atsın yeter."
"Atmış mıdır?"
"Atsın artık, kenarına koduk işte, başını çevirse görür."
Paradiso cennet demektir Rumca. Joseph'in allem etti kallem etti başka bir cennet buldu demek. Aferin ona. Aile falan da kurmuştur artık. Bu öyküde rahmet dileğim Veli dayının. Joseph'in hala yaşıyor bile olabilir. Kaplumbağalar çok yaşar. Zaafına yenilip insanın birine gereksiz yüz vermediyse tabii. O yıldan sonra mı karar verdim farkında değilim. Ama yakınlarım bilirler, kaplumbağa hep uğurum oldu benim. Bu öyküyü aynen buraya almamın nedeni de tabii diğer hatırlamalarda da olduğu gibi o evi her düşündüğümde bu olayı da aynen hatırlamamdır. O kitabı okumamış olanlar bu kitabı okurken onu da bilsinler istedim. Hem kaplumbağa uğurumu hem de o unutulmaz bahçeyi. Ne güzel günler geçirmiştik o bahçede. Sıcak komşuluk ilişkilerimiz olmuştu. Güzel dostluklar yaşamıştık.